Ayrım 22, sayfa 169. Vahiy ve mucize hakkındaki negatif düşünce ve teorileri çoğaltmak mümkündür. Fakat meselenin tahlili için bu açıklamalar da yeterlidir. Söz konusu eleştirilerin şu sorular çerçevesinde ele alındığı görülmektedir. Şayet Tanrı, belirli bir kişiyi seçip peygamber olarak diğer insanlara yolluyorsa, kendisine vahiy gelmeyen insanların ne suçu vardır? Vahiy ve mucizenin amacı insanın mutluluğunu sağlamaksa, neden Tanrı bir kişiye vahyediyor da insanların hepsine vahyetmiyor? Tanrı, belirli insanlara vahyederek veya mucize göstererek onları desteklerken, neden diğer insanları desteklemiyor, hatta onları helakleriyle cezalandırıyor? Tanrı'nın bunları yapmaya gücü mü yetmiyor, yoksa o iyi niyetli bir Tanrı değil midir? Kısacası, bu gibi sorularla vahyin ve mucizenin imkanı hususundaki negatif teorilerin sonunda kötülük problemine dayandıkları görülmektedir. Acaba vahiy ve mucizenin kötülüğün kaynağı olduğu şeklindeki iddialar veya yukarıdaki açıklamalar doğru mudur? Vahiy ve mucizenin imkanı hakkında Razi ve Russell'ın söylediği şeylerin bazıları doğru olmakla birlikte büyük bir kısmı realiteden uzaktır. Mesela Razi'nin herkese vahyedilmeliydi iddiası, toplumsal farklılaşma ve insan yapısı göz önünde tutulduğunda realiteden uzak bir açıklamadır. Çünkü insanlar özgür ahlaki varlıklar olup onların anlayış kapasiteleri birbirinden farklıdır. Birinin kolayca anladığını diğeri anlayamayabilmektedir. Dolayısıyla da onlar birbirine muhtaç olup Farabi'nin ifadesiyle mükemmelliğe ancak birbirleriyle yardımlaşarak ulaşabilirler. Dipnot 24. Farabi, Medine, S99. İnsan, düşünen sosyal bir varlık olarak yaşamını devam ettirebilmek için bir toplum içerisinde yaşamak zorundadır ve toplumun irfanı da eğitim-öğretim yoluyla öğrenilir. Kısacası, toplumsal düzenin sağlanabilmesi ve insanların mutluluğa ulaşabilmesi için kanunlara ihtiyaç vardır. Bu kanunlar da ancak hikmet sahibi kişiler tarafından konulabilir. Şayet Tanrı, insanların hepsine vahyetmiş olsaydı, insanlar insan olmaktan çıkar, onların hür ve sorumlu varlıklar olması anlamsız hale gelirdi. Razi'nin neden Tanrı herkese vahyetmiyor sorusu, mevcut gerçekliklerden uzak olmasına rağmen yine de tam anlamıyla cevaplanamamaktadır. Çünkü buradaki hikmet Tanrı'ya ait olup, sorunun cevabı ancak Tanrı tarafından verilebilir. Dolayısıyla Razi'nin sorusu toplumsal gerçekliklerden uzak olmakla birlikte içi boş ve anlamsız bir soru değildir. Sayfa 170. Razi'nin neden Tanrı herkese vahyetmiyor sorusu İbn Haldun tarafından nesnel alandan verilen örneklerin aşkın alana taşınmasıyla çok ilginç bir teori şeklinde cevaplanmaya çalışılır. İbn Haldun'a göre alem nizam ve tertip açısından mükemmel olup varlıklar arasında birbiriyle irtibatlı bir ilişki söz konusudur. Varlıklar alemi içerisinde insan aklını hayrete düşürecek kadar bir çeşitlilik ve çokluk vardır. Gözle görünür varlıklar arasında bir hiyerarşi söz konusudur ve maddi alemden başlayan bu hiyerarşik yapı aşkın alana kadar çıkar. Bu yükseliş sırasında madde önce su, sonra sırasıyla hava ve ateş kalıplarına girer. Yukarıya yükselen madde kendisinden aşağıdaki unsurdan latif ve hafiftir. İbn Haldun, unsurlardan oluşmuş varlıkları da bir sınıflamaya tabi tutar. Bu varlıklar madenler, bitkiler, hayvanlar ve insanlardır. Bunlar arasında kopuk bir ilişkiden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü bu cinsleri birbirine birleştiren ara varlıklar bulunmaktadır. İşte bu durum ona göre neden herkese vahyedilmediğini açık bir şekilde göstermektedir. Sayfa 171. Bitkilerle hayvanlar, hayvanlarla insan arasında nasıl ara varlıklar varsa, insanlar ve melekût alemini birleştiren varlıklar da vardır. İbn Haldun'a göre insanlar içerisinde de öyle kamil insanlar vardır ki bunlar melekler ve insanlar arasında orta bir yerdedir. Onların toplum içine karışarak dünyevi işlerle uğraşmaları, velilerde olduğu gibi Tanrı ve meleklerle olan münasebetlerine engel değildir. Onların beşeri olan nefisleri, riyazet gibi dış sebep ve vasıtalara ihtiyaç duymaksızın, yapıları gereği tanrısal olan meleklik makamına çıkabilir. Onlar bir anda ulvi alemlere ulaşabilirler ve Tanrı'nın meleklerine olan hitabını işitebilirler. İbn Haldun'a göre bunlar Tanrı'nın elçileri olan peygamberlerdir ve Tanrı onları kamil bir surette yaratmıştır. Peygamberler istedikleri zaman beşeri hallerinden sıyrılarak meleklik halini alabilirler. İşte bu vahyin geldiği haldir. Peygamberler yaratılış olarak kötü sayılan işlerden uzak ve ilahi aleme gözlerini dikmiş insanlardır. Bu özellikleriyle onlar istedikleri zaman tanrısal aleme dalabilirler ve beşeriyetten melekliğe yükselerek yukarı alemden itikat, amel ve ahlaka dair bilgiler alabilirler. Peygamberler almış oldukları hüküm ve emirleri insanlara bildirdiklerinde ise hemen meleklikten beşeriyete dönerler. Dipnot 25. Bakınız İbn Haldun Mukaddime 1. Çev Zakir Kaderi Ugan. MEB Yayınları İstanbul 1989 S229-235. Görüldüğü üzere İbn Haldun neden herkese vahyedilmiyor sorusunu tüme varımsal bir yöntemle gerçeklikler alanında gördüğü bağıntısal işleyişi aşkın alana taşıyarak cevaplamaya çalışır. Onun teorisine göre herkese vahyedilmemesinin sebebi herkesin vahiy alabilecek bir tabiatta yaratılmamış olmasıdır. O, varlıklar arasındaki bağıntısal gerçekliklerin bize bu durumu en açık şekilde gösterdiğine inanmaktadır. Tanrı'nın herkese vahyetmemesi ve mucizelerini göstermemesi sorununun Tanrı'nın rasyonelleştirilmesiyle yani onun mantıksal açıdan imkansız olan şeyleri yapamayacağı düşüncesiyle de açıklanmaya çalışıldığı görülür. Tanrı insanlara iyi şeyler sağlamak ister fakat bazı mantıksal nedenler bunun tam olarak gerçekleşmesine engel olabilir. Çünkü bazı iyi durumlar birbiriyle uyuşmazlar. Gerçekte ancak bir futbol takımı şampiyon olabilir. İki takımdan biri kaybederek mutsuz olmadıkça diğeri kazanarak mutlu olamaz. Kısacası mantıken mümkün olan her şeyi yapabilen Tanrı, birbiriyle uyuşmayan iki iyi durumun her ikisini birden meydana getiremez. Yani Tanrı, kendisi için mantıken imkansız olan şeyi yapamaz. Sayfa 172. Tanrı herkese vahyetmiş veya dünyada hiçbir kötülük bulunmamış olsaydı, Tanrı'nın insanları ve insanların birbirini bağışlaması, merhamete, fedakarlıkta bulunması mümkün olmazdı. Elbette merhamet çoğalsın diye acıları çoğaltmak ne Tanrı için ne de insanlar için uygundur. Bununla birlikte bir miktar acı ve ona mukabil ortaya çıkan bir miktar da merhametin bulunduğu bir dünya, en azından hiç acının bulunmadığı bir dünya kadar iyidir veya iyi olabilir. Eğer herkesin her şey yolunda gidiyorsa, burada birinin diğerine derinden ilgi duyabileceği bir alanda yok demektir. Kısacası iyilikler, kötülükler olmadan gerçekleşememekte ve çoğu zaman da çekilen acılar, ahlaki anlayışımızı gerçekleştirmek için kullanılan vasıtalar olmaktadır. Üstelik kötülükler sadece iyi bir karakter geliştirmemize ve ruhsal açıdan olgunlaşmamıza değil, bizim özgür varlıklar olarak kendimizi gerçekleştirmemize de sebep olmaktadır. Bu yüzden Swinburne, Tanrı bizleri iyi ve kötü şeyleri yapabilen özgür varlıklar olarak yaratmakta bizim için büyük bir iyilik yapmıştır, der. Dipnot 26. Swinburne, Providence and Problem of Evil. Clarendon Press, Oxford 1998, S125-127. Tanrı, iyinin, kötünün, doğrunun bilgisini doğuştan zihnimize yerleştirmiş, peygamberler gibi hepimize vahyetmiş olsaydı, karar alma, tasdik etme ve iman gibi özgür bireye ait olan şeyler ortadan kalkardı. İmanda akıl ve tecrübelerimiz neticesinde verilen yargılar, daha fazla tasdik edilmiş olduklarından onlar inançlarımız ve eylemlerimizin oluşmasında daha fazla etkinliğe sahiptirler. Onların iyice tasdik edilmiş olması ve eylemlerimiz için daha sağlam bir temel oluşturması için inançlarımızın veya bilgimizin daha önce yaşanmış veya gözlenmiş tecrübeyle desteklenmiş olması gerekir. Oysa doğrunun bilgisi doğuştan zihnimize yerleştirilseydi, bizler içgüdüsel varlıklar olup karar vermemiz, hatta bir şeyi akıl ve tecrübe temelinde bilmemiz söz konusu olmazdı. Eğer herkese vahyedilmiş olsaydı, insanlar başkalarını yangından kurtarmak için yardım etmeye veya yangınları önlemeye çalışmaz, hatta umursamazdı. Kısacası, insanların birbirlerine yardım etme fırsatları ya azalmış ya da hiç kalmamış olurdu. Dipnot 27. Swinburne, The Existence of God, Clarendon Press, Oxford, 1979, S210-214. Çünkü insanlar rasyonel bir tutum içerisinde, bu insan kötü durumda ama nasıl olsa Tanrı ona yardım edeceğinden bizim yardım etmemize gerek yoktur derdi. Tanrı'nın herkese vahyetmesi, insanların Tanrı'nın var olduğuna ilişkin kesin bir bilgi sahibi olmalarına da yol açacaktır. Dolayısıyla birçok insan makul biçimde Tanrı'ya inanmakla kalmayacak, istisnasız bütün insanlar meydana gelen her şeyin Tanrı'nın fiilleri yüzünden meydana geldiğini kesin olarak bileceklerdi. Kısacası onlar için Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın kendisi değil, aşikar ve müşterek bilgi şekline dönüşecekti. Bu ise Tanrı'nın insanlara yapması gereken yükümlülükleri bildirimsel vahiy ile ulaştırmadığı bir dünyanın varlığını kabul etmek demektir. Burada insanlar kendileri veya dünya ile ilgili önemli sayılabilecek bir seçim imkanına sahip olamayacaklarından, onların eylemlerinin sonucu da bir önem taşımayacaktır. Böyle bir dünyada insanlar işlerini özgürce yürütemeyecekleri kadar Tanrı'ya yakın olacaklardır. Tanrı'ya yakınlık şüphesiz iyi bir şeydir. Fakat bu yakınlık kendi seçimimizin ve dünyadaki amellerimizin bir sonucu olursa, yani verilmiş bir şeyden ziyade kazanılmış bir şeyse daha iyi olur. Dipnot 28. Bakınız Swinburne, A.G.E. S211. Swinburne, Reply to Richard Gale, Religious Studies, sayı 36. Cambridge University Press, 2000, S221-225. İnsan olmak, hür olmak demektir. İnsanı meleklerden ve diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik onun özgür irade ile karar verebilmesidir. O halde eğer Tanrı insanlara bu dünyada onların kaderleri ile ilgili gerçek anlamda seçimde bulunma ve bilgi edinme imkanı veriyorsa, bu herkese vahyedilmesiyle oluşan bir bilgiden ziyade tüme varımsal ve ulaşılan bir bilgi olacaktır. İnsanlar vahyedilenlerden ve tecrübe ettiklerinden hareketle daha sağlam bir bilgi seviyesine ulaşabilirler. İnsanların bilgisi temel olarak tecrübeye dayandığından, tecrübeye dayalı bilginin imkanı da bir bakıma doğal kötülüklerin bulunmasını gerekli kılacaktır. Sayfa 174. Bazı ateist filozofların üzerinde ısrarla durdukları bir konu da vahye ve mucizelere dayanan dini öğretilerin insanlara hayır getirmediğini, vahyin insanlar arasındaki savaşların ve sefaletlerin kaynağı olduğunu iddia etmeleridir. Vahiy ve mucizenin kendilerine inanan ve inanmayan iki grubu oluşturduğundan hareketle onların birleştirici değil, ayırıcı olduğu söylenebilir. Fakat vahiy ve mucizenin sefaletin, savaşların, mutsuzluğun kaynağı olduğu asla söylenemez. Bu iddia ancak tikel bazı olaylardan hareketle yapılmış gelişi güzel bir genelleme olabilir. Çünkü vahye dayanan dinler, çalmayın, zina yapmayın, komşunuzun hakkını yemeyin, kısacası iyi insan olun demekle nasıl olur da insanlar arasındaki mutsuzluğun ve ahlaki çöküntünün kaynağı olabilir? Elbette vahiysel bildirimleri kendi çıkarları için kullanan kişi veya kişiler olabilir. Fakat bu durumlardan hareketle vahiy ve mucizelere dayanan dinlerin insanlık için zararlı olduğu söylenemez. Kendisine saldıranlara karşı inananların canlarını, mallarını, ırzlarını ve neslini korumaları en doğal haklarıdır. Bunlar en temel insan haklarıdır. Bununla birlikte vahiysel bildirimlerden hareketle iyiliğin yayılması amacıyla yapılan fetihlerin, kötülüklerin kaynağı olduğu iddia ediliyorsa, bu düşünce bir dereceye kadar doğrudur. Fakat vahiysel bildirimler acaba iyiliğin yayılmasının, savaşla mı olması gerektiğini söylemektedir. İyi insan olma, daha çok kişisel bir çabayı gerektirdiğinden, zorlamaların vahye dayanan dinlerin doğasına ters olduğu açıktır. Kısacası, vahiysel kökenli dinlerin insanlara kötülükten başka bir şey sunmadığı düşüncesi, birkaç tarihi olaya dayanan hatalı bir genellemedir. Sayfa 175. Vahiy ve mucizelerden hareketle aslında bazı insanların Tanrı tarafından cezalandırıldığı düşüncesinde olan ateist filozoflar, suç işlemiş ve toplumun düzenini bozmuş kişilerin toplumsal bir gereklilik olarak cezalandırılmasını nasıl açıklamaktadırlar? Onların toplumsal huzur ve düzen için hukuksal yaptırımları kabul ettiği açıktır. Kutsal kitaplarda bahsedilen mucizeler, literal olarak anlaşılsa bile, yani aynen bahsedildiği şekilde vuku bulmuş olsa bile, ateist filozofların ceza kavramından hareketle yapmış oldukları eleştiriler, kendi düşünsel bakış açılarıyla tezat teşkil eder. Çünkü bir taraftan kanunlara uymayan insanların cezalandırılması veya ıslah edilmesini savunacaksınız, yani kanunlara uyan kişileri koruyacaksınız. Diğer taraftan mucizevi olaylarla kötülerin cezalandırılmasını ve iyilerin kurtulmasını reddedeceksiniz. Bu bir çelişki değil midir? Mesela Kızıldeniz'i geçen Musa ve ona inanan kişilerin iyi insan olmalarından dolayı kurtulmaları, ateistler tarafından istenmeyen bir olay mıdır? Onlara göre iyi insanlar mı cezalandırılmalıdır? Mucizeler literal olarak anlaşılsa bile onların bu türden sorulara cevap vermeleri oldukça zordur. Sayfa 176. Sonuç. Teoloji içerisindeki tartışmalarda genel olarak mucizelerin vahiy ve peygamberliği doğrulayıcı olağanüstü olaylar olduğuna inanılmaktadır. Söz konusu inanç doğru olsun veya olmasın ortada bir gerçek vardır. O da mucizelerin inananlar tarafından bile bir araç olarak görülmesidir. O halde mucizeler amaç değilse ve vahiy ile peygamberliği doğrulayan araçlarsa, o zaman vahyi kabul etmiş olan kişiler için mucizeler sadece onların inançlarını kuvvetlendirici bir etmen olmaktan öteye gitmeyecektir. Dolayısıyla mucizelere gerek duyulmadan da Tanrı vahyine inanmak mümkündür ve birçok kişinin vahye inanmak için peygamberlerden mucizeler istemediği bilinen bir gerçektir. Mucizelerin imkanına inananlar için mucizeler birer araçsa, acaba vahyin kendisi mi bir amaçtır veya vahyin amacı nedir? İnanan, vahyin bizzat kendisinin bir araç olmadığını, onun, vahyin, amacının insanı dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmak olduğuna inanır. Vahiy, insanı bu amaca yönlendirmek için ona devamlı surette iyi insan olmasını hatırlatır. Vahiy ve nübüvvetin temel gayesi insanların ahlak ve maneviyatını düzeltmek, bireysel ve toplumsal düzeni tesis ederek dünya ve ahiret kurtuluşunu sağlamaktır. Kısacası amaç mutluluğun kazanımıdır ve ona giden yol da sosyal ahlaki eylemlerden geçer. Kişi eylemleri veya amelleri ile insan olur ve bu olma sürecinde veya olma cesareti içerisinde o, İster vahye inansın, isterse inanmasın, ahlaki bir ilişkisellik içerisinde bulunmadan edemez.